Erkam Radyo'nun aziz dinleyicileri, bugünkü sohbetimizde sizlerle hilafet meselesi hakkında, hilafetin tarihimize, kültürümüze, ananelerimize hediye ettiği bazı değerler hakkında konuşmak istiyorum. Daha ziyade de bu değerler üzerinde durmak gerekiyor. Çünkü hilafetin çeşitli yönleri var. Dini yönü var, tarihi yönü var, siyasi yönü var, kültürel yönü var, geleneklerle ilgili yönleri var. Ve bu mesele bütün İslam tarihi boyunca da tartışılmış bulunmaktadır. Ancak biz bu tartışmalardan sarf-ı nazar ederek sizlerle bu meselenin kültürümüze, özellikle Türk ve Osmanlı kültüründe nasıl yer aldığına dair bazı bilgileri paylaşmak istiyoruz. Bunu yaparken de şunu düşündüm. Yavuz Sultan Selim'in 1517'de Ridaniye Muharebesini kazanarak Mısır'dan hilafeti alması ile birlikte, yani o zaman Mısır'da bulunan halifeden hilafeti devralması ile birlikte Osmanlı padişahları bu sefer gerçekten halifeyi olarak adlandırılmışlardır. İşte bu adlandırmanın bir tarafı dinidir, diğer tarafı siyasidir. Zaten daha öncesinde de hem dini hem siyasi çeşitli şekillerde İslam kültürüne intikal etmiş unsurlar bulunmaktadır. Bunun kültürel unsurlarından bir tanesi de Osmanlı kültüründe emanat-ı mukaddese denilen ve bizim mukaddes emanetler dairesi olarak bildiğimiz Topkapı Sarayı'ndaki özel binada diyelim, özel bölümde saklanan emanetlerle ilgilidir. Ve bu emanetleri gerek ziyaret etmek, gerek Osmanlı padişahlarının tahta çıkışlarında bu emanetlerle ilgili bir takım uygulamalar var. Kılıç kuşanmak, Hazreti Ömer'in sarığını başına koymak gibi, bunların Eyüp Sultan Camii'nde de yapıldığını biliyoruz. Dolayısıyla üzerinden hilafetin bize intikali üzerinden 500 yıldan fazla bir zaman geçtiği bu devrede bunları beraberce bir hatırlayalım istedim. Çünkü şunu biliyoruz ki bugün siyasi bir gücü olup olmadığı tartışılsa da Hristiyanlıkta papalık bütün Hristiyan dünyasının dini lideridir ve papalığın gelenekleri, görenekleri, bekçisinin yahut orada nöbet bekleyen askerinin kıyafetinden başlayarak yüzlerce yıl geriye giden bir tarihi birikim içinde ölçüleri, şekli, şemaili, hatta rengi, hatta diken kişilerin özellikleri gibi bir takım hususiyetlerle bugüne kadar gelmiştir. İslam dünyasında böyle bir kıyaslamanın caiz olmadığını söylemek mümkün, ama buna bir kültürel müessese olarak bakarsanız bizde de bu 500 yıllık birikimin bugün gerek İslam dünyasında gerekse son halifeliğin bizde 1924 yılına kadar bizde devam ettiğini düşünürsek, o tarihte kaldırıldığını biliyoruz. Bu da 400 küsur yıllık bir birikimdir. Yani halifelik en uzun devrini Osmanlı padişahları nezdinde, onların şahsında ve Türk İslam kültürünün Osmanlı devresinde bulmuştur. Bu sebeple bu kavrama, bu kavramın kültür ve edebiyatımıza ve sanatımıza hediye ettiği unsurlara belki bizim herkesten önce sahip çıkmamız, belki hatırlamamız gerekir. Bu vesileyle bugünkü sohbetimizi bu konuya ayırdık. Aziz dinleyiciler, hilafet kelimesi sözlükte birinin yerine geçmek, bir kimseden sonra gelip onun yerini almak, birinin ardından gelmek, yerini doldurmak, ona vekalet etmek veya o kişiyi temsil etmek gibi anlamlara gelen Arapça bir kelimedir. İslam kültüründe ise bu kelime devlet başkanlığı kurumunu da ifade eder. Dolayısıyla devlet başkanlığı kurumu olarak da Hazreti Peygamber'in devlet reisliğine vekalet eden kişi, yani devlet başkanı manasında kullanılır. Gerçi devlet başkanına imamet de deniyor, emiril müminin de deniyor, başka isimleri de var. Hatta imameti kübra kelimesi de kullanılıyor ama bizim sünni kültürde halife dendiği zaman devlet başkanı ve Hazreti Peygamber'e vekalet eden devlet başkanı olarak anlaşılıyor. Bu sebeple de bütün İslam tarihi boyunca devlet başkanı olmuş olan kişiler ne şekilde olursa olsun daima hilafet kelimesini yahut halife kelimesini kendileri için kullanmış ve kullandırmışlar. Bu kelimenin Kur'an-ı Kerim'de bu manada geçmediğini biliyoruz. Devlet başkanı manasında geçmediğini biliyoruz çeşitli ayetlerle. Fakat bu ayetlerin tamamından çıkan netice, insanın hak ve adaleti gerçekleştirmek, yararlı ve iyi işler yapılmasını sağlamak üzere ağır bir sorumluluk yüklendiğini ifade ettiğinden hareketle Allahü Teala'nın insan yeryüzündeki Allah'ın halifesi, buradan da hareketle halifeler de bir manada Allah'ın yeryüzündeki halifesi şeklinde halk arasında böyle bir önem kazanmışlardır. Fakat bu fiili durum yahut siyasi hüviyeti olanların işi bu mecraya sokarak konunun üzerinde durmaları, gerçekten böyle olup olmadığı konusunda tartışmalar meydana getirmişlerdir. Nitekim Hazreti Ebu Bekir kendisine Halifetullah denen kişinin bu ifadesine karşı tepki göstermiş ve Halifetullah değil Halife-i Resulillah olduğunu, yani Hazreti Peygamber'in yerine geçen bir reis, bir imam, bir başkan olduğunu ifade etmiştir. Neticede bizim İslam ve Türk kültüründe, Osmanlı kültüründe halife dediğimiz zaman Hazreti Peygamber'in makamına oturarak onun özellikle devlet başkanlığı vazifesi başta olmak üzere gördüğü dünyevi işleri idare eden kişi olarak adlandırıldığını, böyle anlaşıldığını söylemek mümkündür. Dolayısıyla bu hilafet kültürü bize, bizim hayatımıza, anlayışımıza, kavrayışımıza, teorik münakaşaların dışında pek çok özellik katmıştır. Resul-i Ekrem hayattayken hem peygamber olarak Allah'tan aldığı vahyi insanlara tebliğ etmiş, hem de Müslümanların dünyevi işlerini düzene koymuş, hukuki ihtilaflarını çözümlemiş, ahlak bakımından onları eğitmiş, siyasi birliğin sağlanmasından sonra da devlet başkanlığı ve ordu komutanlığı görevini üstlenmiştir. İşte halifelerin de çeşitli vasıfları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu özelliğinden kaynaklanmıştır. İlk dört halifeye Hulefai Raşidin denmesi de onların Efendimizin makamına geçerek aynı esasları aynı şekillerde İslam toplumunda hakim kılmak vahiy dışında vazifesini üstlenmelerinden kaynaklanmıştır. Ve konu pek çok fıkıh kitabına, ayrıca müstakil kitaplara da mevzu olmuş. Bu konuda çeşitli araştırmalar yapılmış. Efendim, bu halifelik kavramının bir Hulefai Raşidin dönemine ait olanı, yani bunlara biz gerçek halifeler de diyebiliriz bugünkü isim adlandırmayla. Bunlar Bir hadis-i şerif de rivayet edilir ve yaygındır. El-hilafetu ba'di selasune amen diye. Yani Efendimiz bir rivayete nazaran, ki bütün hilafetle ilgili bütün fıkıh kitaplarında, ahkam-ı sultaniyelerde buna işaret vardır. Benden sonra hilafet 30 senedir. Bu 30 senede Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali devirlerini içine almaktadır. Osmanlılara gelinceye kadar hilafetler çeşitli kabilelerin, kavimlerin, çeşitli idarelerin, çeşitli sülalelerin adlarıyla adlandırıldığını görüyoruz. Bu ilk Hulefai Raşidin'den sonraki devirde Emevi hilafeti söz konusudur. Efendim bu devirde bu görevi üzerine alan halifeler daha çok güçle, kuvvetle bu vazifeyi üstlenmişlerdir. Daha önceki gibi meşveret yahut seçim yoluyla gelmiş değillerdir. Burada tamamen siyasi ve hilafetin babadan oğula devreden bir saltanat şeklinde cereyan ettiğini görüyoruz. Abbasiler döneminde de bu iş aynı şekilde yürümüştür. Yalnız aradaki fark, Abbasi hilafetinin silsile itibariyle Hazreti Peygamber'e dayanan bir ailevi irtibatı da vardır. Ve ilk bu Emevilere karşı hilafet iddiasıyla ortaya çıkan İmam Muhammed bin Ali'nin oğlu Ebul Abbas kendisine biat edilince hilafet merkezini Küfe'den Haşimiye'ye, oradan da Enbar'a nakletmiştir. Sonra ölünce kardeşi Ebu Cafer el-Mansur halife olmuştur. Ve böylece halifelik Abbasiler döneminde devam etmiştir. Bakın bu devrinin folklora ait kısmı yahut ritüellere, törenlere ait kısmı, bu dönemlerde halifeler Hazreti Peygamber'in Ka'b bin Züheyr'e hediye ettiği hırkayı giyerek tahta çıkarlardı diyelim, yahut insanların huzuruna çıkarlardı. Bu hırka Emevi halifelerine önce intikal etmiş, sonra da Abbasilere geçmiş. Daha sonra da Mısır'ın fethinden sonra da mukaddes emanetlerle birlikte İstanbul'a getirilmiştir. Endülü Emevi ve Abbasiler dönemi hilafetlerinden sonra da Batı'daki Müslüman milletler, devletler, onlar da hilafetler kurmuşlardır. Bunlar mesela bir tanesi Fatimi hilafetidir. Bir diğeri İspanya'daki hilafettir. Böylece bu devreye de fethet devri deniyor. Yani hilafet çeşitli şekillerde yaşamaya ve siyasi ağırlıklı olarak öne çıkmaya devam etmiştir. Özellikle Fatimilerde Şiiliğin de etkisiyle halifeler masum kabul edilmiş, daha kendilerine kutsal bir pozisyon verilmiş ve mutlak itaatin gerekli olduğu şeklinde bir anlayışın yayılmasına imkan vermişlerdir. Bunlar bu devrede, Şii Fatimi halifeliği devresinde, yani hilafetin, şöyle diyebiliriz, hilafetin kutsal mahiyeti yahut dini önemi daha da artmış. Halife Allah'ın velilerinden sayılmış. Hatta velayet de imametin, devlet başkanlığının, hatta daha ileri gidenler de var, imanın esaslarından biri sayılacak derecede önem kazanmıştı. Efendim Mısır'daki hilafet çeşitli devreler, safhalar geçirdikten sonra Yavuz Sultan Selim'in Mısır memlüklülerini ortadan kaldırmasıyla birlikte Osmanlılara intikal ediyor. Burada en önemli husus, Yavuz Sultan Selim'in önce Mercidabık'ta, sonra da Ridaniye'de Memlüklerle savaşması ve Kahire'nin yahut yavaş yavaş da bütün Mısır'ın Osmanlıların eline geçmesine yol açan savaşın, zaferin ardından gelişmiştir. Bu zafer Kahire önlerinde Matariye denilen, bugün de aynı adla anılıyor, Ridaniye mevkiinde meydana geldiği için bu adla anılmış ve 1517 Ocağı'nda Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethederek, Ridaniye Savaşı'nı kazarak Osmanlıların Mısır'a girip Kahire üzerinde hakimiyet kurmalarını sağlamıştır. Bu sırada daha önceden Mercidabık Savaşı'nda sağ olarak kurtulan Memlük emirleri toplanmışlar ve Kansu Gavri'nin ölümü dolayısıyla yerine Toman Bey'i seçmişler. Yavuz Sultan Selim de büyük bir harp taktiği göstererek Mısır'ı Toman Bey'in elinden almış. Bu arada Toman Bey bir seferde kaçıyor, sonra tekrar Kahire'de sokak savaşlarına giriyor vesaire oluyor ama Yavuz Sultan Selim neticede ordusuyla birlikte galip geliyor ve hilafeti de aşağı yukarı sabah başlayıp 8 saat kadar sürdüğü anlaşılan bu muazzam savaşın sonucunda elde edilen zaferle kendisi Mısır'ı fethediyor ve tabii olarak da orada halife olarak bulunan kişinin elinden, onun rızasıyla halifeliği alıyor. Yavuz Sultan Selim daha önceden de Mercidabık Savaşı'nda da esir ettiği Memlükler arasında bulunan halifeye izzetü ikram ediyor. Onu tekrar Mısır'a gönderiyor ve ona saygı gösteriyor. Kaynaklar diyorlar ki Yavuz Sultan Selim Kansu Gavri'nin durumunu araştırıp da onun cesedini bulunca bir arabaya koydurarak Halep'te defnettiriyorlar, dualar okutuyor, çeşitli ihsanlarda bulunuyor ve Halife Mütevekkil Alallah ile 3 mezhep kadısının da Osmanlıların eline düştüğünü görüyor. Halifeye büyük saygı gösteriyor, onunla görüşüyor ve o bölgenin idari planlamasını yaparak efendim halife ile daha Mercidabık'ta iyi bir irtibat kuruyordu. Efendim bu Kahire'de Yavuz Sultan Selim'in tekrar Toman Bey'in elinden burayı aldıktan sonra hilafeti iki rivayet vardır. Bir rivayete göre orada, bir diğer rivayete göre Mısır alimleriyle Toman Mütevekkil Alallah İstanbul'a davet ederek Ayasofya Camii'nde, hatta bir rivayete göre de Eyüp Camii'nde bir tören yaptırarak kendisinden hilafet hırkasını, daha doğrusu diğer halifelerin de giydiği hırkayı giyerek hilafeti devralıyor. Bu hususta Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde çeşitli bilgiler vardır. Osmanlı kaynaklarında bu hususun çok tafsilatıyla yer almaması, Osmanlıların bu işe bir tefahür maksadıyla girişmedikleri şeklinde de yorumlanmış oluyor. Yavuz Sultan Selim zaten alimlerle sohbet etmeyi, onlarla çeşitli meseleleri, hatta siyasi meseleleri bile görüşmeyi, onların, alimlerin yanında devlet adamlarının görüşlerini de almayı prensip edinen bir padişah olarak biliniyor. Kendisi çok büyük, çok iyi bir okuyucu, yani tarihi kitapları iyi takip eden, okuyan, tarihe büyük merakı olduğundan daha ta Mısır'dayken Nücum-u Zahire adlı tarihi Kemal Paşazade'ye Türkçe'ye çevirterek okuduğu da zikrediliyor. Farsçayı çok iyi biliyor. Bazı Türkçe şiirlerine de rastlanıyor. Kendisi böyle mühim bir hüviyet. Her ne kadar çatık kaşlı, sert bakışlı, sakalsız ve gür bıyıklı hani bir resim de vardır ya, onun mudur, Şah İsmail midir diye tartışılan koç burunlu böyle bir şahbaz olarak tanınıyor. Her türlü silahı çok iyi kullanıyor, iyi bir avcı oluyor ve debdebeden şan ve şöhret peşinde koşmaktan hoşlanmayan bir kişi olduğu zikrediliyor. İşte bu sebeple onun hilafeti devralırken mukaddes emanetleri onunla beraber İstanbul'a getirerek devralırken, bunun tarihi kaynaklara fazlaca aksetmemesinin sebebi de Yavuz'un bu özelliklerinden doğmaktadır diye böyle yorumlar yapılıyor. Efendim, Yavuz Sultan Selim bize mukaddes emanetleri ve hilafeliği getirdikten sonra bildiğiniz gibi Topkapı Sarayı dairesinin içinde, Topkapı Sarayı'nın içinde Mukaddes Emanetler Dairesi adıyla 3. avluyunun içinde bir yer yaptırıyor. Kare planlı bir zemin kat üzerine yapılmış uzun bir sofaya biçilişik iki oda ile sonradan bunlara ilave edilen bir mekan hazırlatılıyor. Tayyarzade Ata Bey'in verdiği bilgiye dayanarak bu binanın mukaddes emanetlerin muhafazası için Sultan Selim tarafından inşa ettirildiği, hatta kültürümüzde yer alıp Yahya Kemal tarafından çok güzel ifade edilen, Topkapı Sarayı'nı gezerken adlı Aziz İstanbul kitabındaki yazısında ifade edilen bu bilgilerin, Yavuz Sultan Selim Mısır'dan döndüğü zaman bu mukaddes emanetleri saraya getirdiği zaman orada kendisi de sabaha kadar onların uyumayıp 40 tane hafız tayin ettiği, o hafızların her birinin mukaddes emanetler içinde hatimler okuduğu, 40. hafızında yahut 40. kari'nin de kendisi olduğu rivayeti var ki bu kısmı daha önce bir başka Yahya Kemal ile ilgili sohbetimizde sizlerle paylaştığımız için bugün çok fazla üzerinde yahut yeniden tekrar etmeyeceğiz. Ancak anlaşıldığına göre bu mukaddes emanetler kısmının bulunduğu yerde Fatih Sultan döneminden kalma bazı yapılar olduğu ve bazı ahşap bölümlerinde de Fatih'in adının bulunması, binanın ta o zamanlara dayanan bir bina olduğunu, Yavuz'un burayı mukaddes emanetlere tahsis etmek ve ihtiyaca uygun gelecek şekilde tevsi ettiği de düzelttiğini bilmek, anlamak mümkündür. Bunun bir özel tarafı da bu mukaddes emanetler dairesinin has odaya bitişik olmasıdır. Yani padişahlar bu odada dinleniyorlar ve mukaddes emanetlerin bugünkü tabirle caizse gölgesinde istirahat ediyorlar, dinliyorlar, dinleniyorlar. Böyle bir değer atfediliyor. Nitekim daha sonra literatüre giren bilgilere bakıldığında Ramazanlarda bu Hırka-i Saadet Dairesi'nin ve Hazreti Peygamber'in bu hırkasının ve orada bulunan Hazreti Peygamber'den intikal eden emanat-ı mukaddese denilen eşyaların ziyaretleri için özel bir tören yapılıyor. Bu törende inşallah bir uygun zamanda sizlerle paylaşırız. Şimdi bu mukaddes emanetler dairesindeki eşyalar nelerdir ve bu eşyalar nasıl muhafaza edilmiştir meselesine geçmeden önce Yavuz Sultan Selim'in vefatı üzerine söylenen şu mısralar ile sohbetimizin bu kısmını sona erdirelim. Yavuz Sultan Selim sırtında çüken büyük bir uğur yüzünden sefere çıktığı halde Çorlu'dan ileriye gidemiyor. Hekimlerin müdahalesine rağmen hastalığı giderek ağırlaşıyor ve 2 aylık bir tedavi gördükten sonra 1520 Eylül'ünde sabaha karşı yakın adamı Hasan Can'ın başucunda bulunduğu sırada vefat ediyor ki bu hadisenin de bir konuşmaya konu olacak kadar önemi vardır. Şu kadarını söyleyelim. Yavuz Sultan Selim hasta yatıyor. Hasan Can başında Yasin okuyor. Yasin suresinde ki selam ayetine gelince ruhunu teslim ediyor. Ondan öncesinde ise Yavuz Sultan Selim bir ara uyanıyor. Hasan Can vakit ne vakittir diye vakti soruyor. Hasan Can da padişahım Rabbil Alemin ile olacak vakittir diyor. Yani artık son demlerini yaşadığını ihsas ettiriyor. Yavuz Sultan Selim'in şu cevabı dikkat çekicidir. Ey kardeşim diyor, sen bizi bunca zamandır kimle beraber bilirdin? İşte böyle büyük bir padişah böyle mühim bir hizmeti alıyor ve Osmanlılara hediye ediyor, yani ecdadımıza. 1924'e kadar 400 küsur sene hilafet bizde devam ediyor. Sonra 1924'te kaldırılıyor. Ancak bugün şu kadarını söyleyelim ki hilafetin eskisi gibi olmamakla birlikte, çünkü ona fiilen de imkan yok, bir manevi değer olarak yaşatılması, en azından bunun farkına varılması, bununla ilgili adet ve unsurların da genç nesillere aktarılması, öğretilmesi faydalı olur diye düşünüyorum. Ve şimdi Yavuz Sultan Selim gibi büyük bir padişahın hilafeti 400 sene hanedan Ali Osman'a tevdi ederek bir cihan hükümdarlığı tesis eden ve hilafetin esaslarına çoğu Osmanlı padişahının daha öncekilere nazaran, ilk 4 halifeyi müstesna kıldığımızda, daha riayetkar, daha gayretli olduğunu ifade edelim. Bunların içinde de yine Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinin adını analım. Çünkü Hazret, yani Sultan Abdülhamid Han Hazretleri 33 yıllık devri saltanatında hilafetin siyasi manada ve İslam birliğini temin noktasında çok ciddi faaliyetler göstermiş. Hilafetin ne olduğunu, neler yapabileceğini göstermiş bir padişahtır. Onun Osmanlı halifesi olarak bu maksatla yaptıklarını daha önceki bir konuşmamızda arz etmiştik. Diğer Osmanlı halifeleri de çeşitli devletin sıkıntılı zamanlarında birer halife olduğunu, halife-i müslimin olduğunu, emir-il müminin olduğunu ifade etmiş ve bunun gereğini yapmışlardır. Ancak biz burada Yavuz Sultan Selim için Yahya Kemal'in yazdığı şiire şöyle bir göz atalım istiyorum. Yani Yavuz Sultan Selim hilafeti Osmanlı'ya kazandıran mühim bir zat olarak şöyle tavsif ediliyor Yahya Kemal tarafından. Eflak'ten o dem ki peyamı kader gelir, güşu cihana velvele-i bal-ü per gelir. Devri fütuhu sur-u sirafil müjdeler, haktan nizam-ı alemi temine er gelir. Ebvab-ı Ravza-i Nebevi'den firiştegan, Cibril'i gördüler, nice demdür, gider, gelir. Derkattiler ki, merkad-i pâk-i Muhammed'e, ruhul Kudüs'le arş-ı hüdadan haber gelir. Şimdi efendim burada bir küçük anekdot da nakledelim. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethedip hilafeti elde ettikten sonra, yani halife olarak anıldıktan sonra, onunla birlikte halifelerin bir de Mekke ve Medine ki Haremeyn denilen mukaddes ve mübarek bir bölgedir. Buranın da bugünkü tabirle anlaşılsın diye söylüyorum, sahibi olarak orayı da korumak, gözetmek, muhafaza etmek ve güzelleştirmek, imar etmek vazifesini de üstüne alan bir özelliğe sahip oluyorlardı. Nitekim bu özellik sebebiyle daha Yavuz'dan önce 2. Beyazıt bile Surre göndermiş. Oralardaki insanların ihtiyaçlarını karşılamış. Oraların imarına katkıda bulunmuştur bütün Osmanlı padişahları, önce de sonra da Yavuz'dan. Şimdi burada Yavuz Sultan Selim'in hutbelerde halifenin adı anılmak hutbenin gereği olduğundan, halife Mısır'da onun huzurunda hutbe okurken, hatip demek daha doğru olacak, hatip huzurunda hutbe okurken Yavuz Sultan Selim'in Hakimul Haremeyn-i Şerifeyn yahut Malikül Haremeyn-i Şerifeyn demiş. Yavuz Sultan Selim hemen ayağa kalkarak Hadimul Haremeyn-i Şerifeyn diye tasdih etmiş. Yani Haremeyn-i Şerifeyn'in Mekke ve Medine'nin hizmetkarı. Sonra rivayete nazaran başındaki Selimi denen kavuğunu çıkarmış, serpuşunu çıkarmış, yerde oturduğu hasırı yahut halıyı kaldırarak başını onun altına sokmuş ve ağlamıştır kendisine bu ünvanın verilmesi sebebiyle. İşte Osmanlı padişahlarının Haremeyn'in hadimi olmaları ta Yavuz'un bu hilafeti devralmasından başlar ve bütün Osmanlı padişahları en zor zamanlarında bile Haremeyn'i, Haremeyn'in yollarını emniyet altında tutarak Hüccac-ı Müslimi'nin ve Züvvar-ı Müslimi'nin o bölgelere giden kişilerin ziyaretlerini kolaylaştırmak maksadıyla faaliyet göstermişlerdir. İşte bu faaliyet Yahya Kemal'in bu şiirinde derk ettiler ki Merkad-ı Pâk-ı Muhammed'e Ruhul Kudüs'le Arş-ı Hüda'dan haber gelir. Ruyu zemini tabi-i fermanı kılmaya Sultan Selim Han gibi bir şiiri ner gelir mısralarında ifadesini bulmuştur. Yahya Kemal'in şiirini okumaya devam edelim. Ben fazla açıklama taraftarı değilim. Şiirin tadı bozuluyor diye düşünüyorum. Aziz dinleyicilerimiz de şiire kulak versin, tadını almaya gayret etsinler. Çok önemli noktalarda tabii ki bazı açıklamaları yapmak kaçınılmaz oluyor. Devam ediyor Yahya Kemal. Rayatının alemleri üstünde uçmağa, Simurgu feth hemçün nesimi seher gelir. Hakan ki at sürünce bir iklimi düşmene, pişü pesinde mahşeri tivu teber gelir. Ey gasıb-ı diyar-ı Arap, bekle vaktini, evvel cezayı saltanatı sür ser gelir. Kaç fatihi zaman gören İran zemin bugün, görsün kiminle hangi cüyuşu zafer gelir. Tekbirlerle halka iyan oldu tuğlar, sahra-yı Üsküdar'a revan oldu tuğlar. Yahya Kemal, Yavuz Sultan Selim'in İran ve Hicaz ve Mısır fethi için yola çıktığını işaret ediyor ve ey gasıb-ı diyar-ı Arap, ey Arap diyarını gasp eden, vaktini bekle, evvel cezayı saltanatı sür ser gelir, önce bu saltanatın cezası sana kesilecektir. Ey İran, sen de bugün kiminle cenk ettiğini göreceksin ve bunun için tekbirlerle bayraklar, alemler, tuğlar, sancaklar Üsküdar sahrasına dikildi ve sefer oradan başlayacaktır. Şimdi sizlerle biraz da bu halifeliğin intikali sebebiyle oradan getirilen mukaddes emanetler hakkında sohbet edelim. Enderun sohbetlerin aziz dinleyicileri. Mukaddes emanetler dediğimiz bugün Topkapı Sarayı'nın ilgili dairesinde muhafaza edilen eşyanın bir kısmı Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır'dan getirilenler, bir kısmı da zaman içinde devlet yetkililerinin, ki buna çeşitli devlet yetkilileri demek daha uygundur, satın alarak buraya koyduğu ve nihayet bir kısmı da Medine'nin İngilizlerin eline geçmesi tehlikesi ortaya çıkınca yağmaya uğramaması ve muhafazası için Türk askeri Hicaz'dan çekilirken İstanbul'a gönderilen eşyalardan meydana geliyor. Bu eşyalara emanat-ı mübareke, emanat-ı mukaddese deniyor ve bunlar 6-700 adet olup bir kısmı mukaddes emanetler dairesinde, bazıları hazine dairesinde, bazıları silah dairesinde, bazıları kütüphane ve kumaş kısımlarında, yani bugünkü tabirle bunları söylüyorum, muhafaza ediliyor. Hazreti Peygamber'den intikal eden eşya, ki esas mukaddes emanet dediğim şey budur, Efendimiz'den sonraki sahabe-i kiram bu eşyayı korumaya ve onlarla teberrük etmeye çok önem vermişlerdir diye tarihi kitaplarımızda bilgiler vardır. Buhari, İmam-ı Buhari Hazretleri, Hazreti Peygamber'in zırhı, asası, kılıcı, bardağı ve mührü gibi vefatından sonra varislerince taksim edilemeyen eşyalarından bahsediyor ve bunların daha sonra sahabe ve diğer dostlarının teberrük ede geldiklerini bunlarla söylüyor ve saçları, ayakkabıları, kapkacağına ait bilgilerle ilgili baplar açtığı biliniyor. Bazı rivayetlerde Ümmü Seleme onun bir miktar saçının, Hazreti Ayşe validemizde bir hırkasının ve insanların bunlardan tıpkı Hazreti Yakub'un ağlamaktan göremez hale gelen gözlerini Hazreti Yusuf'un Mısır'dan gönderdiği gömleğin sürmesiyle açıldığı gibi teberrük ettiklerini söylüyorlar. Bu onun yanında bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tıraş sırasında saç ve sakalından kalan telleri titizlikle muhafaza ediyorlar. Bunlara sahip olmayı büyük bir nimet kabul ediyorlar. Efendim, Emeviler insanları Emevi hilafeti sırasında kendilerine bağlamak için Hazreti Peygamber'in minberini, hırkasını, sancağını ve bazı eşyasını sahip olmak istemişler. Hazreti Muaviye bu maksatla 21 dirhem ödeyerek Efendimizin bürdesini, yani Ka'b bin Züheyr'e hediye ettiği hırka diye adlandırılan ama bir nevi cübbe diye de söylenebilir, satın aldığını biliyoruz. Ömer bin Abdülaziz, ki bu da Raşid halifeler arasında ismi zikredilen bir önemli Emevi halifesidir, kendi odasının yanında Resul-i Ekrem'e ait hurma liflerinden örülmüş bir sedir, içi hilma lifiyle doldurulmuş bir deri yastık, yorgan olarak kullandığı bir örtü, büyükçe bir tabak, bir su tası, bir elbise, bir el değirmeni ve bir sadağı ziyaretine gelen Kureyşlere göstermiştir. Yani onun da bunların muhafazası ve onunla teberrük ettiğini söylemek mümkündür. Netice itibariyle bu hırkayı mübarekenin yanında, ki bizde hırkayı saadet dairesi diye bu sebeple anıyor, pek çok eşya vardır. Evliya Çelebi'nin verdiği bilgiye göre bu eşyalar Yavuz Sultan Selim tarafından, hatta rivayete göre Toman Bey'in kaçması için hazır bekletilen İskenderiye'de bir gemiye yükletilerek İstanbul'a götürülmüş ve Topkapı Sarayı'ndaki ilgili daireye konmuştur. Bunlar nelerdir diye bakıldığında, efendim, üzerinde küfi hatla Nasrun Minallah yazısı olan kırmızı bir sancak, mücevher kakmalı bir kutu içinde Hazreti Peygamber'in Uhud gazvesinde kırılan dişi, ki buna dendanı saadet deniyor, bir tutam lihye-i saadet yani sakalı şerif, sürmedan ve mili, hurma lifinden örülerek içi ziftle sıvanmış bir abdest ibriği, sanavber ağacından bir tesbih, bir kıtla şimşirden nalın, bir asa, pabuşu şerif, iki kıtla hırkayı şerif, hurma lifi, sarıya mail beyaz pamuklu ince dokuma bir hilat, bir kılıç, bir deve yünü kuşak, bir deve yünü rida vesaire vesaire pek çok şey sarıyor. Bunlar özel bohçalara sarılmış, sim işlemeli bohçalar sarılmış olarak Muhallefat-ı Resulullah yazılı üzerine bu şekilde gönderiliyor. Yavuz Sultan Selim bunları teslim aldığında yüzüne gözüne sürüp şefaat ya Resulallah diyerek bizzat mühürledi. Yine Evliya Çelebi'nin verdiği bilgiler arasındadır. Bu bohçalarla birlikte Hazreti Yusuf'a izafe edilen bir sarık, bir bıçak, bir güneş saati ve dört halifenin kılıçları da İstanbul'a yollanan bu emanat-ı mukaddese arasındadır. Dolayısıyla bunlar İstanbul'da padişah tarafından olduğu gibi bütün halk ve ricali devlet tarafından da muhafaza edilmiş, saygıyla anılmıştır. Şimdi müzede korulan bu eşyaların hepsi bugün ziyarete açık olarak bulunmaktadır. Efendim, burada sakalı şerifler hakkında bir bilgi vermek lazımdır ki son zamanlarda bunun öyle olup olmadığını, Efendimiz'e ait olup olmadığı konusunda ve bunlarla teberrük edilip edilemeyeceği konusunda bir takım münakaşaların cereyan ettiğini herkes biliyor. Bu sakalı şeriflerin bazıları silsilelidir. Yani kimden kime intikal suretiyle bugüne ulaşmıştır. Bir kısmının da silsilesi yoktur. Bunlar özel cam muhafazalarda, altınla kaplı, işlenmiş değerli kutularda korunuyor. Efendim, hatta bu arada Hazreti Ebubekir'in sakalı da mevcuttur. Dolayısıyla bu eserler içinde Kavs-ı Saadet, Asay-ı Nebi, Nale-i Saadet, Mührü Saadet, Kadeh-i Şerif, Teyemmüm Taşı. Mesela bu Teyemmüm Taşı Hazreti Peygamber'e ait olabileceği düşünülmeyen bir şeydir ama aslında bir tablettir bu ve bir Sümer tableti olduğu ortaya çıkmıştır. Fakat Hazreti Peygamber'e ait Teyemmüm Taşı diye bugüne kadar muhafaza edile geldiğini görüyoruz. Mukaddes emanetler içinde Hazreti Fatıma'nın bir gömleği var. Efendim, Hazreti Hüseyin'in bir gömleği var. Hazreti Yusuf'un sarığı var. Hazreti İbrahim'in veya Nuh'a ait olduğu söylenen bir tencere var. Ve nihayet Hazreti Yahya'nın kol ve kafa tası kemikleri var ki bunlar da Kudüs'ün fethi sırasında oradan elde edilmiş ve sonra mukaddes emanetler arasına dahil edilmiş eşyadandır. Ve bunların Fatih Sultan Mehmet döneminde saraya intikal ettiği, sonra Cem Sultan'ı ellerinde tutmaları için Rodos Şövalyelerine gönderildiği, daha sonra da korunduğu Lefkoşa Kalesi'nde bulunarak 1585'te İstanbul'a getirildiği biliniyor. Hazreti Peygamber'in, Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin, Halid bin Velid'in, Cafer-i Tayyar'ın, pek çok Hazreti Davud'un pek çok kılıç da bu mukaddes emanetler dairesinde bulunmaktadır. Efendim, bu mukaddes emanetler dairesinde bulunan eşyaların bir kısmı da Haremeyn'e, Kabe'ye ve Resulullah'ın kabrine ait olan eşyalar olduğunu görüyoruz. Bunlar arasında Kabe'nin kilit ve anahtarları, Hacer-ül Esved mahfazaları, Tövbe kapısı kanadı, Kabe olukları, Kabe kapısının ve Ravza-i Mutahhare'nin örtüleri, Minber-i Şerif'in sancakları, ki bu Minber-i Şerif sancakları bizim kültürümüzde pek fazla yoktur ama mesela Mısır'da çok yaygındır minberlerde sancak asılması. Ve efendim Hazreti Fatma'ya nispet edilen ve çok sonraki dönemlere ait olduğu anlaşılan bir seccade, bir duvak, Kerbela toprağı, Kabe toprağı vesaire gibi pek çok eser vardır. Bu eserlerin hepsi bugün bizim en değerli müzelik eşyalarımız arasında ve o devre ait Efendimizin, ashabının, arkadaşlarının kullandıkları eşyaların ne olduğunu bizlere belirten, bildiren, anlatan birer malzemedir. Dolayısıyla hilafetin bize intikali kültürümüzde böyle önemli kazançlar meydana getirmiştir ve ben bunların birer kültür unsuru olarak tanınması, bilinmesi, konuşulması, anlaşılmasından yana olduğumu belirterek bu konudaki sohbetime burada son veriyorum inşallah. Kalın sağlıcakla.